Ayrım 21.
Yine tarihçi Ali'nin yazdıklarına göre paşalara, saray ağalarına, Yeniçeri ağalarına sırtını dayayabilen yetenekli evladı etrakte, Türk çocukları da herhangi bir yolla medreseye gidip okuyup yazmadan ve yorulmadan mülazım ve müderris ve kadı olmaya başlamışlardır daha sonraki yıllarda. Profesör Uzun Çarşılı'nın saptamalarına göre 1598'den itibaren müderrisliğe ve kadılığa atama yöntemi de iyice bozulmuştur. O tarihe kadar medreseleri bitirip öğrenciler mülazemetle, stajyer olarak müderris ve kadı olmak için ilgisine başvurup matlap defterine kaydolarak nöbet usulüyle sıra beklerlerken, bu tarihten itibaren mülazemetlikte alenen para ile elde edilmeye başlanılmıştır. Voyvodolar, subaşıları 10 bin akçe mukabilinde mülazemet satın alarak tahsil görmeden kadı olmaya başlamışlardır. Bu yüzden iltimaslı birçok cehele, cahiller, ilmiye mesleğine girmiştir. Osmanlı Devleti'nin İlmiye Teşkilatı Türk Tarih Kurumu 1988-S-48-49. Tarihçi Ahmet Refik de bu konuyla ilgili olarak 17. yüzyılda ilmiye rütbesi çocuklara bile verilir olmuştu. Bunlar için medrese araştırılmasına hiç gerek görülmezdi. Birçokları daha beşikteyken lüzumlu kimseler olurlar, konuşmalarında kudretli olacakları şüphe götürmez olduğu için de önemli devlet görevlerine getirilirlerdi. Hocalardan çoğu mansıbını, devlet görevini parayla satın almıştı. Bu yüzden de okuma yazma ihtiyacı duymazlardı. Bilime rağbet olmadığı için müderrislerin ve asistanların, mülazımların çoğu cahil kimselerdi. Mansıplar çoğu kez rüşvetle satın alınırdı. Parası olan en büyük mansıba kavuşurdu diye yazmaktadır. Osmanlı'da hoca nüfusu S-140. İlmiye sınıfındaki bu yozlaşmaya karşı bir takım girişimlerde bulunulmamış değildir kuşkusuz. Örneğin Profesör Uzun Çarşılı'nın verdiği bilgilere göre Lale Devri'nde Sultan 3. Ahmet'in sadrazamlarından damat Şehit Ali Paşa, Mora seferine çıkarken yerine sadaret kaymakamı olarak bıraktığı Mehmet Paşa'nın Şeyhülislam Menteşzade Abdurrahim Efendi'ye baskı yaparak 10 yaşına henüz basmış oğlunu 50 akçeli bir medrese müderrisliğine tayin ettirdiğini öğrenince seferden döner dönmez hemen pek ağır ve acı sözlerle Şeyhülislam'ı hırpaladığı gibi çocuğun adını da müderrislik defterinden sildirtmiştir. 3. Ahmet'ten sonra tahta çıkan 1. Mahmut da dürüst bir zat olan Anadolu kazaskeri Seyyid Mürteza Efendi'yi bu durumu düzeltmesi için Şeyhülislam yapmış ve 1750'de ehliyeti olmayanlara müderrislik ve mülazemet verilmemesi hakkında bir de Hatt-ı Hümayun yayınlamıştır. Ancak Şeyhülislam Seyyid Mürteza Efendi bu hususta hatıra gönüle bakmayarak epi faaliyet gösterip bir dereceye kadar muvaffak olmuş ise de yüksek ilmiye rütbesini haiz ulemanın evdadı olan zedegan sınıfının mürettep tahsil görmeden müderris olmaları usulünü kaldırmayı başaramamıştır. Görüldüğü gibi 16. yüzyılın sonlarından itibaren başlayan yargı ve eğitim düzenindeki bu bozulma, bu yozlaşma, salt yönetimin kötülüğünden veya bazı ulemanın para hırsından kaynaklanmış basit, eğreti, arizi bir durum olmadığı için padişah fermanlarıyla Şeyhülislam dürüstlüğüyle filan doğal olarak düzeltilememiş ve durdurulamamıştır. Çünkü olgunun temelinde yatan gerçek, hiç kuşku yok ki ulemanın 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren saray içi iktidar kavgasına etkin olarak katılmaya başlaması yani siyasallaşmasıdır. Nitekim Profesör Bayram Kodaman da bu gerçeğe işaret ederek müderrisler yani ulema sınıfı maddi ve siyasi menfaatler elde etmek için ilmi, sanatı ve medreseyi vasıta olarak kullandılar. Medrese ilim yuvası, müderrislik ve hocalık meslek olmaktan çıktı. Medrese siyasetle meşgul olmaya başladı ve siyaset medreseye girdi. Bu şekilde çöken medrese kendisiyle birlikte devleti ve toplumu da çöküşe sürükledi. Medrese bu durumu hiç fark edemediği gibi fark edenlere de fırsat vermedi. Ne kendini yenilemeye teşebbüs etti ne de kendi dışında bir yeniliğe, değişikliğe fırsat tanıdı diye yazmaktadır. Burada Profesör Bayram Kodama'nın aynı süreçte gerçekleşen vakıflardaki değişikliğin de medreselerin yozlaşmasında çok büyük bir rol oynadığı konusundaki özgün saptamasına yürekten katıldığımızı belirtmek isteriz doğrusu. Bizce de Osmanlı düzeninin bozulmasıyla toplum ve fertlerde kendilerini eskisi kadar emniyet içinde hissetmemeye, istikballerini güvenli bulmamaya başlamışlardır. Bunun sonucu olarak da geleceklerinden emin olmayan şahıs ve aileler kendi mal ve mülklerini güvenceye alabilmek için özel şartlarla vakfederek vakıf müessesesini geçim kaynağı haline getirmişlerdir. Böylece vakıf müessesesi hedefinden saptırılarak sosyal niteliğini kaybetmiştir. Vakıflarda meydana gelen bu bozulmada hemen ona bağlı, tamamı vakıflara bağlı olan medreselere de yansımıştır. Profesör Doktor Bayram Kodaman, Abdülhamit Devri Eğitim Sistemi, Türk Tarih Kurumu 1991, S10. Görüldüğü gibi neredeyse bütün tarihçilerimiz devlet görevlerinin rüşvetle dağıtılmaya başlanılması üzerine ulema olmak için artık medresede okumaya, hatta okuma yazma bilmeye bile gerek kalmaması yüzünden ulemalık kurumunun da 16. yüzyılın sonlarından itibaren yozlaştığı konusunda fikir birliği içindedirler. Yani kuruluştan Kanuni döneminin sonuna kadar uygulanan medrese eğitimi ve ulemaya gösterilen ilgiyle verilen önem Kanuni'den sonra da 200 yıl daha sürdürülebilse 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun da Avrupa ülkeleri düzeyinde olacağından hiçbir aydınımızın kuşkusu yoktur sanki. Oysa gerçekten öyle midir acaba? Medreselerin bu yozlaşmadan önce yetiştirdiği ulemaya da bugünkü anlamıyla bilim adamı diyebilmek nedenli olanaklıdır. Ne tür bir eğitim verilmektedir o medreselerde? Gerçekten medrese nedir? Ne tür bir eğitim kurumudur? Medrese nedir? Kuşkusuz salt bize özgü Osmanlıların oluşturduğu bir eğitim kurumu değildir medrese. Jones Peterson, İslam Ansiklopedisi'ne yazdığı Mescit maddesinde Müslüman tarihçiler medresenin tarihini yazmakta güçlük çekmektedirler. Medreseyi Nizamül Mülk'ün kurduğu ileri sürülmekte ise de El-Makrizi ile El-Suyuti ondan önce de medreselerin bulunduğunu söylemektedirler. Görüldüğü gibi medreseler yeni bir şey değildir demektedir. Ancak medrese Irak'ta, Horasan'da, El-Cezire'de ve benzer Nizamül Mülk devrinde veya ondan pek az bir zaman sonra gelişmiştir. Anadolu'da da medreseler ilk kez Selçuklular döneminde kurulmuştur. Yani Osmanlılar medreseyi de Selçuklulardan devralmışlar, bir eğitim kurumu olarak Anadolu'da hazır bulmuşlardır. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yıllarda 13. yüzyıl sonlarında Anadolu'da eğitim veren birçok medrese vardır. İlk Osmanlı medresesini de 2. Sultan Orhan Gazi 14. yüzyıl 2. çeyreğinde İznik'te kurdurmuştur vakanüvislerin verdikleri bilgilere göre. Oradaki kiliselerden birini medrese haline dönüştürerek gerekli vakıfları yapmış ve müderrisliğine Mısır'da öğrenim görmüş Mevlana Davud Kayseri'yi getirmiştir. Bursa'nın fethinden sonra Osmanlı Beyliği'nin yönetim merkezi İznik'ten Bursa'ya taşınınca da gene Orhan Gazi bu kez Bursa'da Manastır Medresesi diye ünlenen bir yeni medrese daha kurdurmuştur. 1363'ten itibaren de yeni başkent olan Edirne'de yeni medreseler kurdurulmuştur sultanlarca. Bu nedenle bizce de hiç kuşku yok ki medreseler Osmanlı İmparatorluğu'nda da Müslüman uyruk için ta ilk günden beri halka açık tek örgün eğitim kurumu olsa gerektir. Profesör Sadreddin Celal Antel de Tanzimat adlı ortak kitaba yazdığı Tanzimat Marifi adlı incelemesinde Osmanlı Devleti'nin teessüsünden, kuruluşundan, Tanzimat'ın ilanına kadar memleketin irfan ve adalet hayatına doğrudan doğruya ve münhasıran idaresine kısmen hakim olan medreselerin sivil ve askeri hayatın istediği idarecileri, hakimleri, mütehassısları yetiştirmek suretiyle faydalı hizmetler görmüş olduklarına hükmedilebilir demektedir. Ordinarius Profesör M. Şerefettin Yaltkaya da gene aynı kitapta Tanzimat'tan evvel ve sonra medreseler adlı incelemesinde medreselerin Osmanlılardaki yegane ilim menbaı olduğunu belirttikten sonra Osmanlı hükümdarları ile vezirleri tarafından bina olunan, inşa ettirilen camilerin yanlarında birer medrese yaptırmakta istisnası olmayan bir şekil meselesiydi diye yazmaktadır. Tarihçi Ordinarius Profesör M. Cavit Baysun da İslam Ansiklopedisi'nin mescit maddesine yazdığı Osmanlı Devri Medreseleri başlıklı bölümde Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu müteakip hükümdarlar ve devlet adamları başka İslam memleketlerindeki örneklerine uygun medreseler tesisine başladılar. İlk devre Osmanlı medreseleri daha evvel Amasya, Konya, Kayseri, Karaman ve Aksaray gibi Anadolu şehirlerinde başladığını gördüğümüz tedris faaliyetinin devamı telakki olunabilir demektedir. Görüldüğü gibi medreselerin Osmanlılarda da daha ilk günden itibaren Müslüman halk için ülkedeki tek örgün eğitim kurum olduğu konusunda bilim adamlarımızın da kuşkusu yoktur kesinlikle. Ancak ilginçtir, gene de kesin bir dil kullanmayıp hükmedilebilir, telakki olunabilir, öyle sayılabilir gibisinden olasılıklı fiillerle konuşmayı yeğlemektedirler ne var ki. Yani medreselerin Müslüman halk için ülkedeki tek örgün eğitim kurumu olduğu konusunda kuşkuları yoktur da, sanki bu medreselerin nasıl birer eğitim kurumu olduğu konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarından çaresiz böyle olasılıklı yorumlar da bulunmaktadırlar galiba. Çünkü hemen üzülerek belirtelim ki Osmanlıların ilk dönemlerindeki medreselerle ilgili günümüze ulaşabilmiş yukarıda özetlediklerimizden öte bir bilginin var olduğunu söyleyebilmekte sanırız gerçekten olanaksızdır gördüğümüz kadarıyla. Ola ki bu yüzden de bütün tarihçilerimiz ve eğitim bilimcilerimiz medrese konusundaki incelemelerinde ilginçtir. Bu dönemi bir iki tümce ile geçiştirdikten sonra sözü hemen Fatih'in kurduğu medreselere getirmekteler ve Fatih ile Kanuni döneminde İstanbul'da kurulmuş medreselere büyük övgüler dizerek onlar hakkında uzun uzun ayrıntılı bilgiler vermektedirler. Önceden söz birliği etmişçesine. Örneğin bu konudaki hala önemli kaynak kitaplardan biri olan 5 ciltlik Türk Marif Tarihi adlı yapıtında Osman Nuri Ergin'de Halk Mektepleri başlığı altındaki bölümde önce Sübyan Mektepleri hakkında topu topu 14 sayfa tutan genel bilgiler verdikten ve okula başlama törenleriyle ilgili anılarını anlattıktan sonra eski medreseler kısmında daha ilk paragrafta Osmanlı İmparatorluğu'nda medrese açılması hükümetin kuruluşu ile başlar. İznik'te, Bursa'da, Edirne'de ve Anadolu ile Rumeli'nin başka şehir ve kasabalarında ilk zamanlarda açılan medreselerle oralarda okutulan dersler bu eserin çerçevesi dışında kaldığından burada Fatih'in medresesinden başlayacağım diyerek konuya girmektedir. Türkiye Marif Tarihi İstanbul 1939 C2-S82. Gördüğümüz kadarıyla bu konunun bizce tek uzmanı Ordinarius Profesör İsmail Hakkı Uzunçarşılı'da değerli çalışması Osmanlı Devleti'nin İlmiye Teşkilatı adlı incelemesinde ilk Osmanlı medreselerine topu topu 2 sayfa ayırmakta ve hemen Fatih'in Sahn-ı Seman medreselerini uzun uzun anlatarak bilgi vermeye başlamaktadır Osmanlı medreseleri hakkında. Ordinarius Profesör M. Şerefettin Yaltkaya, Tanzimat adlı ortak kitaptaki Tanzimat'tan evvel ve sonra medreseler başlıklı yazısında konuya Fatih'in medreselerini anlatarak girmektedir. Profesör Sadreddin Celal Antel'in gene aynı ortak kitaptaki Tanzimat Marifi adlı uzunca incelemesinde ilk Osmanlı medreselerine ayrılan bölümde topu topu başlardaki bir iki küçük paragraftan ibarettir. Ordinarius Profesör Macavit Baysun'da İslam Ansiklopedisi'ne yazdığı Osmanlı Devri Medreseleri başlıklı incelemesinde ilk Osmanlı medreselerini başlarda birkaç paragrafta özetledikten sonra hemen Fatih'in medreselerine geçmektedir. Bu konudaki diğer değerli çalışmalar örneğin Cahit Baltacı'nın 15-16. asırda Osmanlı medreseleri, Muzaffer Gökmen'in Fatih medreseleri ise adlarından da anlaşılacağı gibi zaten Fatih Kanuni dönemi medreselerini ele almaktadırlar özellikle. İlginçtir, üniversitelerimizde ta 1990'lara dek medreseler konusunda herhangi bir bilimsel çalışma yapmamışlardır galiba. Gördüğümüz kadarıyla doçent doktor Hasan Akgündüz'ün 1990 yılında Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde savunduğu Teşkilat ve İdare Bakımından Osmanlı Medrese Sistemi başlıklı doktora tezi üniversitelerimizde bu konuda yapılmış ilk çalışmadır sanırız. Ama ne var ki bu doktora çalışmasında da Osmanlı medreseleri bir bütün halinde değil, daha sonra yeniden gözden geçirilip genişletilerek yapılmış kitap halindeki baskısının giriş yazısında belirtildiği gibi Osmanlı medrese sistemi daha çok Fatih ve Süleymaniye külliyeleri ekseninde yoğunlaştırılarak çözümlenmeye çalışılmıştır gene. Klasik dönem Osmanlı medrese sistemi, Ulusal Yayınları, İstanbul 1997, S32. 1997 yılında İz Yayınları arasında çıkan iki ciltlik Osmanlı Medreselerinde İlim adlı kitabın başında yayıncının sunuşu başlıklı yazıdan öğrendiğimize göre 1990'lı yıllarda medreseler konusundaki bir başka doktora çalışmasına da İslam Konferansı İslam Tarih ve Kültür Araştırma Merkezi'nde Cevat İzgi başlamıştır. Gene aynı yazıdan öğrendiğimize göre 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap ve Fars Dilleri bölümünü bitiren Cevat İzgi, aynı yıl İslam Konferansı İslam Tarihi Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi IRCICA'da çalışmaya başlamış, daha sonra da Mısır'a ve Kuzey Kıbrıs'a gönderilerek Kahire Hidevi Kütüphanesi ile Lefkoşe 2. Mahmut Kütüphanesi'ndeki yazma eserleri incelemesi sağlanmıştır. Bu süre içinde IRCICA'da Profesör Ramazan Şeşe'nin yönetiminde başlattığı medrese konusundaki doktora çalışmasını tamamlamış, ancak tezini savunacağı günlerde bir trafik kazası sonucu genç yaşta ölmüştür. Ne var ki yayıncısının Osmanlı medreselerinde kısmen de olsa matematik ve fen bilimleri denilen disiplinlerin de okutulduğunu kanıtlamak amacıyla yapıldığını söylediği Cevat İzgi'nin görünüş olarak bayağı oyulumlu, savunamadığı için akademisleşmediği öne sürülen bu doktora çalışması da tıpkı doçent doktor Hasan Akgündüz'ün çalışmasında olduğu gibi ilk dönem Osmanlı medreselerini, Osmanlı Beyliği'nin kuruluşundan yaklaşık 32 yıl sonra ilk Osmanlı medresesi Orhan Gazi tarafından 1331'de İznik'te yaptırıldı. Zamanla medreselerin sayısı artınca teşkilatlanma ihtiyacı doğdu. Teşkilatlanma yönünden Osmanlı medreselerini 5 bölümde incelemek mümkündür. 70 yılı aşan ilk devirde Osmanlı medreseleri kuruluş merhalelerini tamamlamış ve Yıldırım Beyazıt devrinde ilk defa teşkilatlanmaya tabi tutulmuştur diyerek Anadolu'da Selçuklulardan kalma birçok medresenin bulunması gerektiğinde hesaba katmadan birkaç satırla geçiştiriverdikten sonra gene birkaç satırla 70 yıla yaklaşan ikinci devirde de Osmanlı medreseleri Semaniye'nin kuruluşuyla ikinci ve asıl teşkilatlanmasını yapmıştır deyip hemen Fatih'in kurdurduğu Sahn-ı Seman medreseleriyle ilgili bütün araştırmalarda aynen yenilenmiş bilgileri aktarmaya başlamaktadır. Osmanlı medreselerinde ilim, iz yayıncılık, İstanbul 1997, C1, S35-36. Osmanlı medreselerindeki öğretim yöntemleri tedrisat usulüyle öğretim izlencesi müfredat programı da ilk defa Ali Kuşçu ve Ali Kuşçu ile Mahmut Paşa veyahut yalnız Mahmut Paşa tarafından yani Fatih döneminde düzenlenmiştir zaten. Soruna sadece dinsel açıdan yaklaşıp Osmanlı uygarlığının da salt İslam uygarlığının bir parçası olduğu görüşünü savunan ve medreseleri bu anlamda bir şifre çözücü olarak gördüklerini açık açık söyleyen kökten dinci çevrelerin bu konuyla 1990'larda başlayan güya akademik düzeydeki ilgisi gördüğümüz kadarıyla bu kadarla da kalmamıştır üstelik. Örneğin 1997 yılında Türk Tarih Kurumu yayınları arasında çıkan aynı adlı kitabına yazdığı ön sözden öğrendiğimize göre Ahmet Güd adlı biri de 1990'lı yıllarda medrese konusunda Osmanlı medreselerinde eğitim, öğretim ve bunlar arasında Darül Hadislerin Yeri başlıklı bir tez daha hazırlamıştır. Ancak hemen şunu belirtelim ki Ahmet Gül'ün gördüğümüz kadarıyla bu çalışmadaki asıl amacı kitabın daha ilk satırlarından anlaşılacağı gibi Osmanlı medreselerindeki eğitim ve öğretimi eğit bilimsel açıdan ele alıp irdelemek filan değil, tam karşıtı ön sözde de açık açık belirtildiği şekilde zaten Selçuklular döneminde Nizam'ın mülk tarafından Şiilik propagandasını kırarak Sunni inancı yaymak için kurulmuş olan medreseler aracılığıyla Sunniliğin propagandasını yapmaktır kesinlikle. Nitekim kendisinin de hangi akademik kurumda verildiği konusunda bir açıklamada bulunmadan yardımcı doçent doktor Vehbi Ecer'in danışmanlığında Profesör Doktor Ahmet Uğur'un yardımlarıyla hazırladığını söylediği bu çalışmada da tıpkı ötekiler gibi ilk Osmanlı medreseleriyle Fatih'in kurdurduğu medreselerdeki eğitim ve öğretimle ilgili bilinen bilgiler topu topu iki sayfada özetleniverdikten sonra Selçuklular ve Beylikler döneminde Anadolu'da kurulmuş medreselerle Osmanlı İmparatorluğu'nda Belgrad'dan Mekke'ye dek çeşitli yerlerde kurulmuş medreselerin dökümüne geçilmiş ve bu medreselerden bazılarında ders vermiş müderrislere uzun uzun övgüler dizilmiştir. İlginçtir, kitapta tez olduğu savlanan bu çalışmanın yapıldığı bilimsel kurumun adından hiç söz edilmediği gibi hazırlayıcısı Ahmet Gül'ün bilimsel kimliği hakkında da herhangi bir bilgi verilmemiştir, artık ne hikmetle ise. Görüldüğü gibi laik veya kökten dinci bütün tarihçi ve araştırmacılarımız Osmanlı medreselerindeki eğitimin niteliği ve öğretim örgütlenmesi söz konusu olunca hemen Fatih Kanuni dönemini ele almaktadırlar. Fatih öncesi Osmanlı medreselerinin de kuruluş aşamasını tamamladığı dönemdir. Kanuni'den sonra ise gene bütün tarihçi ve araştırmacılarımıza göre medreselerimiz hızla yozlaşmışlar ve birer eğitim kurumu olma niteliklerini yitirmişlerdir. Örneğin Profesör Sadreddin Celal Antel'e göre her türlü terakkiye engel olan cehalet, taassuf ve fesat ocakları haline gelmişlerdir. Ordinarius Profesör Şerefettin Yaltkaya'ya göre artık müderrisler arasında bile iki satır yazıyı doğru yazamayan ve doğru okuyamayanlar nadir değildir. Ahmet Refik'e göre ilmiye rütbesi artık çocuklara bile verilir olmuştur. Bu yüzden okuma yazmaya da ihtiyaç duyulmamaktadır. Bilime rağbet olmadığı için müderrislerin ve muhitlerin, yardımcılarının, asistanlarının çoğu cahil kimselerdir. Profesör Bayram Kodaman'a göre medreseler zamanla beşik ulemasının eline düşmüş ve her türlü yeni ve müsbet düşünceye kapısını kapatmıştır. Doçent doktor Hasan Akgündüz de insan aklının ürettiği değerler yerine vahyin rehberliğini temel almış İslami düşünce sistemiyle kuruluş ve yükselme çağındaki Osmanlı başarısının şifre çözücüsü saydığı medreselerin 16. yüzyıl ortalarından itibaren sağırlaşma ve rutinleşme sürecine girdiği görüşündedir. Ancak doçent Akgündüz'e göre bu oluşumun nedeni medrese-endorun çelişkisinden kaynaklanmaktadır. Osmanlı medeniyetinin yükselme çağındaki iç ve dış çevre değişimleri farklılaşırken sisteme yeniden üretmek durumunda olan medrese, biçimsel gelişmişliğine karşın içsel bir yozlaşma sürecine girmiş ve bütüncül nitelikli sosyo-kültürel değişmenin gerisinde kalmıştır. Çünkü geleneksel otorite ilişki düzenine bypass uygulanmış ve Enderun sisteminin yetiştirdiği kul bürokrasisi öne çıkarılarak medrese kaynaklı ulemaya kamu kesiminde belirli tahditler getirilmiştir.